Ayrım 34, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 332. Geraki çatalıyla iguanayı gösterip kaşlarını kaldırdı. ''Bunu bitirmiyor musun?'' Lucadello tabağı Geraci'nin önüne itti. ''İki sorum daha var.'' dedi Geraci, iguanadan omurga kemiklerini ağzından çıkarırken. Elleri titriyordu ama çok az. ''İkisi de kristal küre kullanmanı gerektirmez.'' Soru 1. Neden benden kurtulup bunu intihar gibi göstermiyorsun? Veya işi yapıp ortadan kaybolacak birini göndermiyorsun? Bunu yapacak beceriye sahip olduğuna eminim. Ve soru 2. Bunları niye sana anlatıyorum değil mi? Nick omuz silkti ve pizzaya uzandı. Lucadello arkasına yaslanıp, ''Bana güvenmene ihtiyacım var.'' dedi. ''Güvenmediğini biliyorum. Güvensen aptallık etmiş olurdun.'' ''New Jersey'de o adamları eğitirken birlikte çalıştık ama sen benim adımı bile bilmiyordun. Benim bu görevden alınıp alınmadığımı bilmiyorsun. Hatta hala teşkilatta olup olmadığımı bile bilmiyorsun. Tek bildiğin benim sosyopatça eğilimleri olan tek gözlü, bağımsız, kaçık bir paralı asker olduğum. Öyle değilim tabii ki, göz bunu kanıtlamaz. Sana karşı dürüst davranıyorum. Çünkü içtenlik ve gerçek başka bir sebep olmadan bile güven oluşumunu hızlandırır. Aslında küçük bir parça güven yaratabilirsem bunun çığ gibi büyüyeceğini düşünüyorum. Sana verdiğim bilgiyi alıyorsun, doğru olduğunu görüyorsun ve ona göre hareket ediyorsun. Sözüme ne kadar değer verirsen tepkilerin o kadar öngörülebilir olacaktır. İstediğim bu. İlaveten sana karşı bu kadar açık olmamak için bir nedenim yok. Bir sürü önemli insanın gözünde sen ölü bir adamsın ya da kısa sürede ölmeye mahkumsun. İster kendi elinde, ister başkasının elinden. Profilindeki hiçbir şey FBI ile işbirliği yapacağına veya o adamlara karşı çılgınca suçlamalarda bulunacağına dair en ufak bir belirti göstermiyor. Gazeteyi masaya vurmaya devam ediyordu. Geraci peçetesine birkaç iguana kemiği tükürdü ve garsona bir bira daha getirmesini işaret etti. ''Beni asıl ilgilendiren öbür sorun,'' dedi Lucadello. ''Ne kadar büyüleyici bir düşünce tarzım var bu konuda. Çünkü çok farklı olduğumuz alan bu, yani senin de benim. İkimizin de yasası var ama benimki yazılı, benimki ülkenin yasası. Yasal bir gerekçe olmadan o işi yapamam, kanuna aykırı.'' ''Ben kanun dışı biri değilim. Bunu anlamaman beni şaşırtıyor Nick. Görmüyor musun? Ben iyi adamlardan biriyim. Beyaz şapkalılardan. Biz tıraş oluruz, Tanrı'yı severiz, geceleri iyi uyuruz ve sonunda kızı alırız.'' Güldü. ''Umarım o kertenkele sahiden de afrodizyaktır bu arada.'' ''Sana iyi şanslar.'' dedi Geraci. ''Kentte bir sürü güzel kız var. Ucuz takım elbise giyen tek gözlü iyi bir adama hevesli olup olmadıklarını da zaman gösterir artık.'' Lucadello masaya para fırlattı. Kurallar Geraci'nin onun hesabını ödemesine engeldi ve ayağa kalkıp Geraci'nin kulağına eğildi. ''Hayale kapılma.'' dedi. ''Beni bir kere atlatırsan ayıp etmiş olursun. İki kere atlatırsan vaffanculo.'' ''Kıçını kurtarmaya bak.'' Geraci başını salladı. ''Ne anlama geldiğini biliyorum payzan.'' New Orleans'a gelişinin üstünden çok geçmeden Nick ilk ve son kez Carlo Balina Tramonti ile tanıştı. Tanışma Don'un New Orleans'ın batısındaki sulak topraklarda bulunan av kurusunda gerçekleşti. Nick'i oraya Cüce Ogi götürmüştü. Fren ve gaz pedalları boyuna göre ayarlanmış olan sarı bir Cadillac kullanıyordu. Göbekli bir yaban domuzu bizzat Carlo Tramonti tarafından makineli tüfekle bir anda öldürülürken Ogi ile Nick harp öncesinden kalan harap bir köşkün önünde lale şeklinde arkalıkları olan demir koltuklarda oturmuştu. Carlo Tramonti domuzu öyle bir vurmuştu ki ceset dağılmasın diye bir makara telle bağlamak gerekmişti. Köşk bir şeker ve kereste plantasyonunun parçasıydı ve Carlo müpem bir şekilde vergiler nedeniyle diye belirtilen bir nedenle satın alana kadar yıllarca boş durmuştu. Domuzu pişirmek de Carlo'nun göreviydi. Konuşmanın çoğunu Augie yürütmüştü. Kardeşleri Joe'nun bir resim takımı vardı ve manzaranın ön planda domuz, arkada köşk, insan yok ve o günün aksine kapkara bir fırtına indirmiş olarak resmini yapıyordu. Carlo sık sık kalkıyor, ya domuza yağ gezdiriyor ya da devasa iğnelerle aile sırrı olduğunu söylediği soslardan zevk ediyordu. Uzakta adeta hiç kesilmeyen silah sesleri vardı. ''Atış talimi'' dedi Auge. ''Tüfek atışı değil mi?'' diye sordu Geraç'ı. ''Bir atış poligonumuz var, sandığından daha uzakta, meraklanma, kahve.'' ''Hindibalı olanlardan mı?'' Carlo kıkırdadı. Auge bunda da aile sırları var diye açıkladı. O arada herkese birer fincan kahve doldurmuştu. ''Kendi karışımımız, ithalatını da biz yapıyoruz. Senin kaldığın yere yakın bir yerde kavruluyor.'' ''O konuda derin ve üçten şükran duyuyorum.'' Nick fincanını kadeh gibi kaldırdı. Eve ve bu nefis kahveye. Biz de sana teşekkür ederiz dedi Joe tuvalinin üstünden bakarak. Nick geçenlerde onun uzak bir kaynaktan gelen yiyecek otomatları ve müzik dolaplarının eyaletler arası dağıtımı ile ilgili basit bir derdini çözmüştü. İşe yaradığına sevindim dedi o da. Birer puro yaktılar. Joe ve Carlo da işlerini bırakıp gelmişlerdi ve hep beraber oturuyorlardı. ''Bazı konuları netleştirmek istiyoruz sadece'' dedi Auge. ''Böylece sonradan bir yanlış anlama olmaz. İlk ve en önemli konu sığınma konusu. Yani şu anda sana yaptığımız şey için kullandığımız bir terim bu. Bu imkanı pek sık sağlamayız. Doğrusu en sonuncusunu hatırlayamıyorum bile. Sen burada olduğun sürece başka hiç kimseye böyle bir hak tanımayacağımıza söz verebiliriz. Ne New York'taki dostları ne de başka yerden biri habersiz olarak çıkıp gelemez. Zaten bize gerekli saygıyı göstermeyen kimse gelemez. Senin kuryelerin ve bağlantıların için kardeşlerimle konuştuk ve sana bu konuda da imkan sağlayabiliriz. Teşekkür ederim dedi Geraci. Momo Barone ile Renzo Scripanti'nin buna göre adam bulması gerekecekti. Auge senin yapman gerekenleri bize 3 gün önceden haber vermek. Ya ben ya da Joe. Burada oldukları sürece onlara eşlik edecek birilerini ayarlayacağız. Asla gözden uzak olmayacaklar. Asla. Tuvalete bile yanlarında biriyle gidecekler. Sırlarınız varsa maalesef o adamlar da duyacak. Güvenilir adamlardır. İşin o kısmını merak etme. Belki bu idealindeki duruma uymayabilir ama böyle olmak zorunda. Eğer bir sorunun varsa şimdi söyle. Nick başını salladı. Carlo Tramonti uzanıp Nick'in omzunu sıktı. Hareketi bir büyük babanın torununun kaslarını hayretle yoklamasına benziyordu. İyi bir adama benziyorsun dedi. Belki dost oluruz. Şimdilik dost değiliz. Şimdilik ortak çıkarları olan adamlarız. Michael Corleone'nin bize yaptığı saygısızlığı ödetmemiz lazım. Hükümetle yaşadığım durum, eğer bizim Gonca Payton başkan olsaydı böyle bir şey asla olmazdı. Doğada olduğu gibi sular köprüyü açtı ve kubbeye çıktı, tamam mı? Biz böyle kabul ediyoruz. Bizim Bay Corleone ile ilgili sorunlarımız seni ilgilendirmez. Senden bu konuda hiçbir şey istemiyoruz. Sana tavsiyem ne kadar az meraklı olursan o kadar iyi olacaktır. Ama şunu bilmeni istiyoruz. Ben Vito Corleone ile iş yaptım. Belli konularda işbirliğimiz oldu ve sende de o damarı görüyorum Bay Nick. Çalışmaktan mutlu olacağımız birisin. Eğer Tanrı korusun Bay Corleone'ye bir şey olursa o ailenin patronu olman için desteğimizi taahhüt ediyoruz. Bir şey olursa başka kim kalkabilir altından? Biraz düşündük, cevap hiç kimse oldu. Brooklyn caddelerinden bir kahraman olarak geçip kurtuldun. İki şartımız var. Birincisi Louisiana'da gördüğün hiçbir şeyi Louisiana dışında söylemeyeceksin. İkincisi buradayken bizim için bir şeyler yapacaksın. Basit şeyler, faturaları ödemek gibi. Az çok kardeşime yardım ederken yaptığın türden şeyler. Senin yeteneklerine sahip bir adam için önemsiz şeyler. Nick her şeyi kabul etti. 3 Tramonti kardeşle sarıldılar, kutlamak için domuzun sırt kısmından birkaç parça kesip, kanlı sosları kömürlere akıtarak yediler. Domuzun kalanı hala şişte dönüyordu. Sonra Auge ile Nick arkasında kocaman vantilatörleri olan o teknelerden birine bindiler. Bunlara bataklıkçı deniyordu. Komik bir çift oluşturmuşlardı. Bir bataklıkçının üstünde yan yana duran 2 adam, ikisi de takım elbiseli ve bir İtalyan Amerikalı'nın en kısa haliyle en uzun halini gösterir gibi bir pozda. Uzun süredir kaçmakta olan Nick'in içinde kötü bir his vardı. Zaten bu sık sık oluyordu ve hemen hemen her şeyden huylanıyordu. Kafasına bir kurşun sıkılıp bir timsah veya krokodil, bu sularda hangisi oluyorsa, tarafından yenmek üzere suya itileceğinden korkarak gardını almıştı. Belki de Black Lagoon'dan gelme bir yaratık tarafından. Manzara tıpkı filmlerdeki gibiydi. Canlı meşe ağaçları, yamru yumru budaklı çamlar, serviler, İspanyol yosunları, yeşil zambak öbekleri, yine palmiye familyasından diken yapraklı başka bir yeşil şey. Kahverengi yeşil otlar, yağ kraterinin dibi gibi görünen çamurlu çukurlar. Ve New Yorkluların Idlewild Havaalanı'nda veya Staten Island'daki şu büyük dolgu arazilerde görmeyi tercih edeceği her tür manzara. Tramontiler bunun sahibiydi. İnsan bu bataklıkları yeterince tanıdı mı, bir daha kürek kullanmasına veya uygunsuz şeyleri ortadan kaldırmak için iki kere düşünmesine gerek kalmazdı. Nick kolunu Augie'ye dolayıp gülümsedi. Augie de bir elini onun dizine attı. Teknenin sesi konuşmayı güçleştiriyordu. Nick artık silah seslerini de duymaz olmuştu. Nick Augie'nin boyu kadar sıçtığını düşündü. Ama asıl bu küçük öfkeli adamlardan sakınmak gerekirdi. Michael Corleone'nin yattığı yerden Tramontilerin canları ne halt istiyorsa yapmalarını, sadece Nick'i kendisine yollamalarını istemesinden daha kolay ne vardı? Ama bunun yerine Nick'in başına gelen, tıpkı Augie'nin söz verdiği gibi arazinin sulu kısımlarını ve çevresindeki bazı yerleri gezmekti. Petrol kuleleri, her tür petrokimya ürünü bulunan çiftlik evleri, karavanlı bir genel ev, dünyanın ilk günlerinden kalma bir yer gibi görünmesine rağmen otoyol 61'den sadece 3 kilometre uzakta sıkı korunan beton yolun altında bir yere demirlemiş olan Mavna'da direklerin üstüne inşa edilmiş ve bedeli federal hükümete bir iyilik yapılarak ödenmiş kumarhane. Bütün bunları görmek onca zamandır evden uzak olmakla birleşince Nick'in içinde New York'a ilk kez giderken duyduğu inancı yeniden alevlendirmişti. New Yorklular dünyanın geri kalanını hayal etme gücünden yoksundu. Pek çok şey onlara ya değersiz geliyordu ya da uğursuz. Moe Green'in Vegas'taki olasılıkları görmek için New York'tan ayrılması gerekmişti. Küba insanları bir süre daha yaratıcı kılmıştı. Geraci Meksika diye düşündü. En büyük gangster cenneti olma potansiyeli taşıyor. Küba'yı kaybettik diye neden o kadar dövünüyorlardı ki? Sonuçta Florida'dan 100 mil açıkta küçücük bir aday da olup olacağı. Oysa sınırın hemen öbür tarafında koskoca bir ülke vardı. Rüşvet zaten alıp yürümüştü. Hemen yüzeyin altında uyuşturucu kaynağı olma potansiyeli yatıyordu. Gözden uzak kalma ihtiyacı olanın rahat rahat ve de keyifle yaşayacağı binlerce kilometre kare yer bulunuyordu. Hyman Roth ile Kosher Nostra yani Kaliforniyalı Rus Musevileri yıllarca Meksika'nın ulusal piyangosunu idare etmişlerdi. Geraci kendisi gibi girişimcileri oraya taşınıp ülkenin altını üstüne getirmekten alıkoyan şeyi bulamıyordu. Belki de şu Sicilyalılık meselesiydi. Küba'da tıpkı Sicilya gibi bir adaydı. Güçlü, büyük bir ülkenin ayağının dibinde, zayıf ve çökmeye teşneydi. Temelde New York'ta bir adalar grubuydu. Oysa Meksika başka bir şeydi. Meksika, Louisiana'nın daha büyük versiyonu olabilirdi. Bataklıklar Nick'e bir de Fredo Corleone'nin fikrini hatırlatmıştı. Bölge sistemini değiştirmek suretiyle New York'un 5 ilçesinde cenaze gömülmesini yasa dışı hale getirmek ve sonra geriye kalan tek yer olan Jersey bataklıklarından milyonlar vurmak. Neden olmasın? Bu fikir Nick'e hiçbir zaman çılgınca gelmemişti. Bu işi San Francisco'daki çocuklar daha önce denemiş, Fredo'nun aklına da oradan gelmişti. Nick bir süre bu proje için Fredo'ya yardım etmişti. Bataklıktan yer alarak, mezar taşı işindeki fiyatları soruşturarak. Ama Michael'ın bir ıslığıyla konu kapanmıştı. Augie Tramonti'nin bataklıkçısının yolcu koltuğunda, New York'tan 1500 kilometre uzakta, Louisiana'da pastoral bir ilkbahar günü geçiren Nick, Michael ile Tom Hagen'ın o fikirde. İlk kez Fredo'nun aklına gelmiş oluşu dışında ne sorun bulduğunu hatırlayamıyordu. Kendi kendine fırsat bulduğu takdirde Fredo'nun fikrini hayata geçirmeye and içti. Bir büklümde tekne yavaşladı. Av gibir tepeden suya doğru uzanan rıhtımı gösterdi. Üstünde katranlı kağıt kaplı pencereleri camsız bir kilise vardı. Kaba yontulmuş bir haçın etrafında tulum giymiş, pasaklı pis beyaz çocuklar dönüyordu. Augie çıkalım diye bağırdı, kokteyl zamanı. Tekneyi topukladı. Kırmızı kapıcı kostümleri giymiş iki zenci onları karşılamaya koştu ve Augie tekneyle rıhtımın üstünden aşıp kıyıya atladı. Bunu yaparken çocuk gibi eğlenmişti. Nick silah seslerini yine duymaya başlamıştı. Atış poligonu kilisenin arkasındaydı. Tepeye tırmanınca bir düzine kadar adamın poligonda olduğunu gördüler. En az bir o kadarı da etrafta dolanıyordu. Bu muazzam sefil bataklığın ortasındaki atış poligonu dört dörtlüktü. Olimpik bir olaya rahatça ev sahipliği yapabilirdi. Yine de atıcıların çoğu sistemdeki hedeflere değil kendi hedeflerine ateş ediyordu. Çit direklerinin üstüne domates salçası tenekeleri, çürümüş meyveler, yani vurulunca havaya sıçrayacak şeyler dizmişlerdi. Augie pırıl pırıl beyaz bir tuvalete daldı. Görünürde başka yapı yoktu. Onun da üstüne siyah el yazısı harfleriyle beyazlara mahsus yazılmıştı. Nick bekledi. Augie işini bitirince atış yapmak ister misin diye sordu. Ders alabileceğin veya yarışabileceğin adamlarımız var. Dostça bir bahse tutuşmak filan istersen, kokteyl istersen de getirebilirim. O kilisenin tepesinde tam teşekküllü bir bar var. Böyle iyiyim dedi Nick. Kim bu adamlar? Dostlarınız mı? Tramontya ailesinin üyelerini kastetmişti. Bir kısmı dedi Augie ama aynı zamanda Bahriye'den gelenler var. Emekli FBI'cılar var. İster inan ister inanma. Buradan ve Florida'nın bir yerinden polisler var. Fazla konuşmayan Kübalı adamlar var. Eski bir havayolu pilotu var. Hatta kurbağanın gözündeki sivrisineği gözünden vuran köylü bir zencimiz bile var. İnanılır gibi değil, inanılmaz bir görmen lazım. Nick daha önce güneyde pek vakit geçirmemişti. Hoş insanlar ona New Orleans'ın güney olmadığını, New Orleans olduğunu söyleyip duruyordu. Ve buraya geldiğinden beri birkaç saatte bir hayretler içinde kaldığı bir şeye tanık oluyordu. Bu sadece sıcak hava, gevşek gevşek konuşmalar, uyuşuk duruşlar veya aşırı ayrımcılık ya da en az iki yıl öncesinin modasına ait giysiler değildi. Güneyde neredeyse yumruğu kadar kakalaklar vardı. Yumruk kadar ve uçan kakalaklar. Yanından hiç ayırmadığı tavuğuyla gezen çığırtkanlar vardı. Hayvan gagasıyla adamın küçük kartlarından birini seçip oynanacak oyunu belirliyordu. Ve şimdi güneyde bir de bunu görmüştü. Bataklığın ortasında bir takım uyumsuz tipler domates konservelerini ateş edip koyu aksanları ve araya karışan birkaç da yabancı ses ile hükümet meselelerini tartışıyordu. ''Bizim buradaki giderek büyüyor.'' dedi Augie. ''Sen seninkileri dağıtmışsın.'' diye duyduk.
''Neyi mi?'' dedi Geraci.
''Suikast takımını. Şu sizin New Jersey'deki bataklıkta hükümetten dostlarımızla birlikte eğittiğiniz adamları.''
''Bunu nereden biliyorsunuz?''
''Muhtemelen Küba'daki adamınız çuvallayınca başka çareniz kalmadı.''
''Bütün bunları nereden biliyorsunuz?''
Augie Nick'in sırtına bir şaplak indirdi. ''Hey, hadi ama dostum, bizler olup biteni bilme işindeyiz.''
Nick bundan daha mutlu olamazdı. Yeniden özgürce sokaklardaydı. New Orleans'ta tanınmıyordu, İtalyan'a benzemiyordu. New York aksanı yoktu. Yürürken biraz ayaklarını sürüyordu ve ara sıra da elleri titriyordu. Sürekli olarak yanlış anlaşılıyor ve hafife alınıyordu ve her şeye rağmen bundan daha çok eğlendiği bir zamanı hatırlamıyordu. New Orleans zaten koca kolay olarak anılmasa bile o yine böyle düşünecekti. Başlangıçta ona verilen işler küçüktü. Para toplama, ödemeleri yapma, herhangi bir işin yürümesini sağlayan ufak tefek şeyler. Tıpkı daha önce de başta yaptığı gibi kendine hak ettiğinden küçük paylar aldı. Kısa vadede yetkili insanlar adına kendini aldatmak uzun vadede daima iyi sonuç verirdi. Bu davranışı güven uyandırdı, kendi güvenliğini sağladı ve kısa zamanda daha büyük işlere ve dolayısıyla daha büyük paralara atladı. Hemen ardından Tramontiler bağımsız olarak bazı sorunları çözmesini ister oldular. Bir kumar borcuna karşılık bir FM radyo istasyonunun devredilmesine aracılık etti ve şu neredeyse yepyeni 19 inçlik renkli televizyonu aldı. kendin üçüncü en iyi iş yapan ücretli köprüsünün kaymağını alma konusundaki bir sorunu halletti. Bir zenci mahallesine iş yapan genç, zeki bir uyuşturucu satıcısıyla karşılıklı kar paylaşımı meselesine yeni bir yorum getirdi ve sonradan onu Charity Hastanesi'ne bırakma nezaketini gösterdi. Gretna Parrish de bir korveti havaya uçurdu. Kimse yaralanmadı. Sadece bir yabancıya yapılan uyarıydı. Her ne kadar Nick yardımcı rolde olsa da kabloyu kendisi bağlamıştı. Sadece sonradan öforik bir haldeyken bu tür işlerde ellerinin çok fazla titrediğini fark etti. Nick hastalığının belirtilerinin en çok fiziksel çaba harcadığında, hatta ondan da çok işin bekleme aşamasında arttığını öğrenmişti. Her ne kadar boksu bırakırken kendine ve daha önemlisi Charlotte'a bir daha ringe ayak basmama sözü vermiş olsa da North Robertson caddesinde küçük bir boks salonu buldu ve haftada 3 kez gitmeye başladı. Cleveland'da Nick daha çocukken boks salonları İtalyanlarla ve İrlandalılarla dolu olurdu. Birkaç tane de Musevi'ye rastlanırdı. Ama burada neredeyse herkes zenciydi. Birkaç tane dövmeli beyaz köy çocuğu ve bir grupta Kübalı çocuk vardı. Bunlar yeni gelmeye başlamışlardı ve kum torbasında harikalar yaratıyorlardı. Geraci'nin İspanyolcası fena değildi ama Kübalıların garip bir aksanı vardı ve onu anlamazmış gibi yapıyorlardı. Önceleri salona sadece bir süreliğine uğrarken dövüşmeye de başladı. Hala başına ne geleceğini bilmeyen birini hırpalayacak gücü vardı. Ama ringde dövüştüğü çocuklar fazla üstüne gelmiyor, o da abartmıyordu. Sonuçta bu sadece spordu. Charlotte bundan asla söz etmedi. Karısı kilo verdiğini, kol ve bacak kaslarının kalınlaşmaya başladığını fark etti. Ama Nick bunu yaptığı yürüyüşlere bağladı. Charlotte kuşkulanmış gibi bakınca yaşadıkları harika cinselliğin de katkısı olduğunu söyledi. Geraci Corleone ailesinin operasyonları hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu için yine çoğunlukla Momo Barone üzerinden olmak kaydıyla uzaktan kumandalı isyanını koordine edebiliyordu. Kakalak sürekli olarak paralı telefonları kullandığı için Eddie Paradise'ın kendisini yakından takip ettiğini söylemiş ve annesinin Bay Ridge'deki evinde güvenli bir hat ayarlamıştı. Annesini zaten her gün ziyaret ettiği için kuşku çekmiyordu. Şimdiye kadarki en tatmin edici saldırı başka saldırıların parasını da çıkarmıştı. Vito Corleone'nin yattığı mezarlıkta yer almak olmuştu. Yakındaki bir mozoledeki kapısının üstüne Dante yazısı kazılıydı. Tonozlar nakit para doluydu. Burası Michael Corleone'nin şahsi domuz kumbarasıydı. İki Sicilyalı adam, bir tanesi sahte isimle gece bekçiliği yapıyordu. Mezarlığın kendi kepçesiyle yapının bir duvarını yıkıp paranın büyük kısmını alarak kaçmıştı. Bekçi ailesinin şarap imalathanesinde çalışmak üzere Agrigento'ya döndü. Öteki istese Cleveland'daki pizza pişirme işine kolayca dönebilirdi. Ama eline geçen parayı ortalığa saçmaya başlamıştı ve Geraci'ye göre bu da intihar etmenin bir yoluydu. İkinci kez düşünmesi gerekmemişti. 34. ayrımın sonu. Sayfa 341.